Mobilite'nin yeni bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erdi Özağ.
Ben Mesut Çevik.
Yine uzun bir aradan sonra toplantılar vesilesiyle yapamadığımız mobiliteyi tekrar yapmaya başlıyoruz. Gündemimiz yoğun, yine önemli telefonlar var. En yeniden başlayalım. Geçtiğimiz haftanın duyurusu yapılan yeni telefonlarından iki tanesi Microsoft cephesinden geldi. Uzun süredir beklediğimiz yeni amiral gemi Windows Mobile ya da Windows 10'un mobil versiyonuna sahip telefonlar nihayet duyurulmuş oldu. İki tane telefon var. 950 ve 950 ekstralar diyebileceğim XL modeli. Bir de 550 var ama onu konuşmaya gerek yok. O daha giriş seviyesi bir telefon olduğu için ilerleyen günlerde belki piyasaya çıkınca incelemesini yaparız. Şimdi sondan başlayalım istersen. Çünkü fiyatlar acayip yüksek geldi bana. Şimdi 650 dolar ve 550 dolar gibi iki fiyatlandırma var. Yeni bir platforma geçiş yapıyoruz. Yazılım tarafında Windows 10'un mobil versiyonunu göreceğiz. Ve fiyatlandırma ve konumlandırma itibariyle bugün iPhone 6s, Android tarafında Note 5 ve diğer telefonlar Sony Xperia Z5 Premium belki gibi rakiplere karşı aynı fiyattan çıkacak iki amiral gemi telefon var karşımıza.
Vallahi Erdi, şimdi ben başından beri söylüyorum. Windows Phone platformu henüz daha olmamış. Gelişimini 3 yıla tamamlayamamış. Yarım yamalak, işe yaramaz bir platform. Bak, net söylüyorum bunu. Ha, çok işine yarıyordur, seviyorsundur, aşığısındır, parayı verirsin ama 650 dolar Windows Phone'a vermek çılgınlık ya, delilik resmen.
Şimdi şöyle bir durum var. Yeni telefonlarda ilk dikkat çeken unsur platformun güçlenmiş olması donanım seviyesinde. Ne var? XL modelinde Snapdragon 810, XL olmayan 950 modelinde ise Snapdragon 808 var. Şimdi bu platformların en dikkat çekici yanı ne? 64 bit desteğine sahip olması. Bugün bakıyoruz işte iPhone 5 ile beraber 3 jenerasyondur Apple tarafı 64 bitti. Android 5.0 ile birlikte Android ekosistemi de 64 bit desteğine geçmiş, evet, durumda. Yıllardır 64 bit işletim sistemi verebilen Microsoft, yeni nesil mobil işletim sisteminde Windows 10'un sonucunda mobili, Windows Microsoft için yeni bir başlangıç olacak. Ve 64 bit donanıma sahip olan telefon yeni bir işletim sistemiyle beraber 32 bit olarak karşımıza çıkıyor.
Şimdi mesela o bile apayrı bir tartışma konusu. Bu adamlar ilk işletim sistemini çıkarttıklarında ilk iPhone 2007 yılına gittiler. 2007 yılındaki iPhone'un bütün sınırlamalarına sahip bir işletim sistemiyle piyasaya sürüldüler.
İronik olan dolu bir işletim sisteminden boşa geçiş,
evet,
yaptılar.
Boşa yani geçiş yaptılar. Şimdi ise millet Windows 10'u bekliyordu. Windows 10'a geçtiler. Onda da 64 bit değil 32 bit bir işletim sistemi var. Millet 64 bite geçmiş. 4 GB belleği nasıl kullanırız diye düşünüyor. Şimdi kullanıcılar şunu söyleyebilirler. Ne olacak? iPhone'da da sonuçta bellek yok. Demek ki bu işletim sistemi her şeyi yönetiyor işte filan. Ama bir yandan da kullanıcılar neyi bekliyorlar? Android yazılımını artık Windows 10'da kullanacağız diyorlar.
Evet.
Arkadaş, Android yazılımı dediğin şey bellek tüketiyor.
Bir de hani burada ilginç olan nokta şu Mesut. Şimdi Windows 10'la beraber Microsoft'un en büyük çıkış noktalarından birisi ne oldu? Telefon, tablet, bilgisayar, oyun konsolu. Hepsi Windows 10 çekirdeğini kullanacak. Ortak çekirdekten dağılarak, evet, gelişecekler. Şimdi bakıyorsun Windows 10 64 bitin dibine kadar 64 bit desteğini sunabilen bir işletim sistemi ama gel gelelim akıllı telefona geçtiğin zaman dur arkadaş ben bunu 32 bit olarak hedefledim diyor.
Yani bir de adamların sevindiği nokta kaç yıl oldu 920'den bu yana ne diyorlar? Facebook, Instagram artık entegre, tamam mı? Beta'dan çıktı filan diye.
Bu sefer nihayet çıktı artık,
evet, yani. Yapmayın artık bunu yani. Şimdi en iyi 20 yazılıma bakın. En iyi 20 yazılım gerçekten en iyi şekilde genelde iPhone'da çalışıyor.
Aynen.
Hatta Google'ın bazı yazılımları var. Onlar bile iPhone'da daha stabil çalışıyorlar. Sonra Android'e geçiyorsun. Android'de de farklı arayüzler, daha iyi tasarımlar var. Windows Phone'a geçiyorsun. Çağ dışı kalmış. Resmen olsun diye yapılmış. Birçok arayüzle karşılaşabiliyorsun. Hani en iyi 20 yazılım bizde diyor ama nasıl sende? Ne yapıyor da sende? Yarım yamalak bir şekilde.
Kullanıcı tarafına ne kadar kullanım kolaylığı sağlıyorsun, evet, ne kadar ekstra özelliklerini ispat
ettirebiliyorsun. Instagram'dan bahsediyorlar ya. Instagram'dan bahsediyor adam halen de.
Şimdi şöyle bir durum var. Mesela hani Facebook, zaten etkinlikte duyurulan yazılımlara bakıyorsun. Facebook ve onun alt uygulamaları Messenger ile Instagram. Instagram sonucu Facebook'un, evet, bir hizmeti. Facebook'un en büyük ortaklarından birisi Microsoft. Şimdi diyor ki bizde artık bu uygulamalar var. Evrensel uygulama olarak var. Instagram beta'dan çıktı. Şimdi bakıyorsun iPhone 6s. En büyük yeniliklerinden birisi neydi? 3D Touch. Instagram hemen 3D Touch'a adapte olmuş, evet, durumda. Yani yepyeni bir fonksiyon direkt Instagram'a güncellemeyle beraber
daha
gelmiş
ilk
durumda.
Gün.
İlk gün. Bunlar tabii hani handikaplı durumlar. Şu da var tabii. Hani bugün iPhone 6s ön siparişte 13 milyon kullanıcı erişebilen bir cihaz. Her ne kadar ticari olarak Microsoft'a bağlı olsam bile geliştirici ister istemez en çok kim kullanacaksa önce ona gitmeye çalışıyorum diyor. Yine ironik bir durum var. Senin şimdi burada rekabetçi olabilmen için ne yapman gerekiyor? İşte Snapdragon 810'lu en güncel donanımı taşıyan bir telefonu daha uygun fiyata vereceksin ki adam iPhone 6s ve Note 5'e giderken bunlarla aynı özelliğe sahip, evet, telefon yapmışlar ama 200 dolar da ucuz diyebilsin. Hoş orada da OnePlus 2'ler vesaire var. Senin fiyatı iyi de dibe vurman
i̇yi
gerekiyor.
İyi de dibe vurman lazım. Ya şimdi platforma bakıyorsun, platform daha gelişmemiş. Bir sürü vaat var hala. Hala daha vaatler var ortada, tamam mı? Ortada somut bir adım yok. Telefona bakıyorsun, telefon en iyisi değil. Bir tarafta adam artık diyor ki bak telefonun nesiyle çok övündüler?
Kamera mesela.
Kamerasından övünüyor ailen. Arkadaş geç kamerayı, Nokia kamera diye öldü zaten. Şimdi Lumia ile sen devam ediyorsun. Bir tarafa bir geçiyorsun Samsung'a. Ekranda iki tane çalıştır, kalbinin ritmini ölç, alttan parmak izini okut, arkada zaten optik stabilizasyon var, 4K video kaydet. Ne bileyim bir sürü şey söyleyebiliyor. Adam kendi yazılımlarını eklemiş, bilmem ne yapmış.
LG'ye geçiyorsun, SLR kamera seviyesinde.
Evet, 4K video çekerken elle kontrol et bütün ayarları falan diyor adam.
Ya şimdi şöyle bir şey var, hani bardağın dolu tarafından da baktığımız zaman örneğin mesela benim hoşuma giden detaylardan bir tanesi Windows 10'la beraber Windows Hello özelliği var. İris taraması yaparak mesela öndeki kamera vasıtasıyla güvenlik amacıyla yapılabilecek. Hani buradan şunu pazarlamasını yapabilirler. Biz Microsoft'uz. Windows 10 çekirdeğini kullanıyoruz. O goy goy bir tarafa bırakıyorum. Yaptığımız ofis yazılımları en iyi bizim cihazımızda çalışacak. Şimdi kurumların da ofise ihtiyacı var. Bir de Continuum özelliği var. Hani telefonu bir DAX değişim vasıtasıyla ki onu da ekstra parayla almak zorundasın. Kutu içerisinden vesaire çıkmıyor. Telefon doğrudan televizyona bağlayınca da olmuyor.
Ya Allah aşkına DAX'a kim telefon takar da öyle kullanır?
Ya şimdi orada şu... Orada da bir ironik durum var. Diyor ki telefonu televizyona bağla, monitöre bağla. Tek bir cihazı bilgisayar gibi kullan. O zaman Surface onun olacak.
Yok bir de şimdi şöyle bir şey düşünün arkadaşlar. Yani telefonun var. Telefon nedir? Elinde oynadığın oyuncak. İnternete falan buradan giriyorum hızlı bir şekilde. Ne bunu DAX'a takacağım. Şak diye görüntüyü oraya verecek. Kral ya fare bağlayacağım buna. Yarım yamalak bir de PC'miş gibi kullanmaya çalışacağım. Tamam mı? Ya arkadaş zaten öyle bir ortam bulduysam dizüstü bilgisayarımı açıyorum. Tamam mı?
Aynen öyle.
Yani zaten hadi diyeceksin ki DAX'ı taşıyorsun yanında. Klavye fare mi taşıyacağım yanında telefondan beraber? O sistemi kullanabilmek için.
Yani belki burada kurumlara diyecekler ki bilgisayarı boş verin. Bizim telefonları verin.
Elimde zaten klavye. Bilgisayar var. İşimde de bilgisayar var. Arada taşımak için ince hafif dizüstü bilgisayar veya tablet kullanıyorsun.
Aynen.
Telefonun işi... Telefonla ne yapılabiliyorsa akıllı bir telefonla onu iyi yapmak. Hı-hı. Sen orayı bırakmışsın. Hala daha şu yıllar öncesinde Motorola'nın denediği, elinde patlayan, hiçbir işe yaramayan telefonu bilgisayara dönüştürme fantezisi.
Tutsaydı onlar devam ettirirdi zaten.
Tabii ki. Yani bu tarafta Android daha da uygun hatta. Android'de yıllardır fare klavye desteği var.
Note 2'yi bilgisayar gibi kullanan evet. Deneyimleri zaten biliyoruz. YouTube'da bunlarla ilgili çeşitli videolar da bulunabilir. Gerçekten de hani çok tartışmaya açık bir konu bu. Bunu yapana kadar... İşletim sistemindeki eksikleri gidersin. Oraya biraz daha kafa yorsan yani, platform daha hızlı gelişir gibi.
Açıkçası fiyatlar çok tuzlu. Alacak arkadaşlara hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullansınlar ama uyarmadı demeyin arkadaşlar. O fiyata verecekseniz eğer. Tabii Türkiye'de fiyatı ne olur bilmiyorum ama eğer iPhone'a yakın olursa gidin iPhone alın.
Abi 650 doları direkt dolardan kurdan çevirirsen 2000 lira yapıyor. Vergisini falan geçsin.
Evet vergisini falan eklemezsin. Büyük tamam. iPhone'la eş fiyat olacak.
Hani yani. Şunları da söyleyelim. Sektörün aslında gitmesi gereken yönü gösteren bazı özellikler de yok değil. Type-C'ye geçmişse USB 3.1 desteği var. Ki USB 3.1 muhtemelen DAX Station üzerinden PC kullanmak için evet, de daha yüksek band genişliğini kullanabilmek için yapmış olabilirler. Kamera tarafında tamam Nokia yıllarca iddialı geldi. Optik görüntü sabitleme konusunda çalışmalar yaptı ama bugün şu 4K'da optik görüntü sabitleme yapabiliyor. 4K'da. Hani evet. Bugün 4K'ya açtığınız zaman pek çok telefon ne diyor? Bu özellikleri kapatmak zorundayız diyor. Yapılabiliyor. İşte diğer taraftan bakıyorsun. XL modeli ağır bir telefon. Tamam 5.7 inç 2K ekran var ama ağırlık anlamlarının bir handikapı var. Diğer modele bakıyorsun 5.2 inç olana. O da pilden kırpmışlar mesela. 3000 mAh var. 3000 mAh yine tek başına iyi bir değer. Ama büyüğüne baktığın zaman onda 3200-3400 lira giden bir durum söz konusu. Esasında bu telefona direkt Android kursaydı.
Hala daha potansiyel inanılmaz
yüksek. Çok güzel bir telefon olurdu. İşte BlackBerry'nin bugün preview'ünü konuşuyorsa. Vay canına süper bir telefon gelecek mi gelmeyecek mi acaba? Microsoft da buna öyle bir şey yapsaydı. Çünkü... Yazılımdan yürümeye çalışacaklar bir taraftan da ama bakıyorsun Apple lansman yaptığında iPhone 6'sı iPad Pro sahneye kim çıktı? Microsoft'un çalışanı çıktı.
Evet.
iPad Pro için ofisimiz var dedi yani. Hani...
Ya bir de işin komiğine biliyor musun Erdi? Şimdi Microsoft'a bakıyorsun Windows 10 umut ne olmuş? Dizüstü bilgisayar tanıtıyor ikisi bir arada konseptinde.
Tablet tanıtıyor.
Dell'e geçiyorsun aynı fiyata Dell'de bir tane dizüstü bilgisayar var. Microsoft'unki yanında şey kalır yani çoluk çocuk oyuncağı kalır.
Microsoft'unki zaten... Mübarek bir fiyattan başlayıp evet. 3000 dolarları buluyor. Türkiye'ye getirdiğiniz zaman yine vergiyi geç 10.000 lira.
O fiyada Dell XPS ama serisi var. Bak arkadaşlarımız eğer görmedilerse Dell XPS 12, 13 ve 15'in 15. yeni versiyonlarına bir baksınlar. Adamlar resmen dizüstü bilgisayar kategorisini PC kısmında yeniden tanımlamışlar. İnanılmaz makineler yani.
Tabii orada şunu da söyleyeyim. Yani Surface tarafında özellikle Book modeli yani ikisi bir arada tablet ve notebook olarak kullanılabiliyor ama Microsoft bunu ısrarla Microsoft'un ilk dizüstü bilgisayarı olarak tanıttı. Hani klavye kısmında Nvidia ile çalışılarak özel bir GPU'nun yapılmış olması vesaire yüksek çözünürlükte ekran 3000-2000'li galiba gibi unsurlar. Güzel hani 1 TB SSD 16 GB RAM ile alabiliyorsun ama bakıldığı zaman bunu zaten OEM üreticiler yapıyorlar. Hani orada başka bir şeyler senin
başka
yapman
bir şey,
lazım.
Evet.
O tarafta da yine zaman gösterecek ne kadar haklı olup olmadıklarını. Fakat telefonlara gelecek olursak eğer bu fiyatlandırmayla naçizane görüşüp almak isteyen alsın saygı duyarım. Ama hani rekabet çerçevesine baktığın zaman 650 dolar dediğin zaman...
diye soruyorsanız almayın. Ama ben alacağım diyorsanız da alın tabii yani. Sonuçta sizi zorlayamayız almayın diye.
Keşke bir yolu olsa da bu telefonlara Android yüklenebilseymiş değil mi? Ya da Android'li çıksaymış.
Diğer hatırlıyor musun? Öyle bir ihtimalden söz ediliyordu. Çift sistemle verecek hani millet alsın falan filan diye. Belki de en büyük iyiliği yapardı. Zaten... Gerçi o zaman da Neon alayım. Bir de doğru düz Android telefon alırım. Var ki. Eminim aynı ki. Fiyata çok
şey
güzel
olabilir
Android
telefonlar. Şunu düşünmüş olabilirler. Abi biz Microsoft olarak her satıda Android telefondan bayağı bir para dalıyor. Şimdi niye baltalayayım kendi şeyimi?
Değil mi?
Çok güzel bir telefon yaptın işte. 950 2 Android var. Harika çalışıyor. İnsanlar ona gitti. Eksisten pazar payı aldın. Sony'den aldın. Samsung'dan aldın. Ne oldu? Oradan bir gelir kaybı yaşamış olacaksın.
Evet, doğru.
Gerçi buradan cihaz seviyesine bayağı iyi paralar da kazanabilirler ama bunların hesaplarını onlar en ince noktaya kadar yapıyorlardır diye düşünüyorum.
Bakalım göreceğiz. Şimdi ayrı bir mevzu var. Çok önemli bir mevzu bu. Apple'ın A9 işlemcilerinin çift üretici tarafından üretilmesi ve bu çift üreticinin işlemciler arasında fark olması.
Şimdi bu telefonun zaten masada durmasının sebebi de bu. Kimse de yanlış anlamasın. iPhone 6 serisi
evet,
var.
Gösteriyor. Evet.
Gibi de olmasın. Mevzu buradan patlak veriyor. Şimdi iPhone 6 serisi çıktığı zaman tabii Apple biliyorsun donanımsal şeyde çok açıklamayı sevmiyor kendi etkinliklerinde.
Evet, kaç megabayt bellek var bile o sorudan
ortaya çıktı. Ama ne anlaşıldı? Bundaki A9 işlemcisinde ki Apple şunu hesaplamış. Ben yeni bir telefon yaptığım için her yeni jenerasyonda erişebildiğim kitle yani satabildiğim cihaz sayısı hallice artıyor. Zaten ön siparişte de 13-14 milyonluk bir rakama ulaştılar. Şimdi böyle bir durumda tek başına Samsung yetmezse eğer ya da tek başına TSMC yetmezse ilk olarak hangisine karar verdiğini bilmiyoruz. Yanıma bir yedek üretici alayım. Bu aynı vakti zamanında IBM'in Intel işlemci üretirken arkadaş sen bana yetmezsen ne olacak deyip AMD'yi x86 işine sokması gibi durum olarak da değerlendirilebilir. Fakat tabii kimse şey öngörmedi. İki tane işlemci var. Tamam birisi 14 nanometre, birisi 16 nanometre. Ya üretim süreci değişik. Birinin zarı daha küçük, birinin zarı daha büyük. Dolayısıyla bunlar bir takım farklar yaratabilir ama iki farklı cihaza sahip olan kişilerin yaptığı testlere göre hani Geekbench'in pil testinde 2 saate yakın fark çıkmasını kimse beklemiyordu ister istemez. Bunun açıklaması zor çünkü pil farkında lehte kazanan taraf TSMC tarafı oldu ki.
Yani 16 nanometre olan işlemci.
Ya, kağıt üzerinde daha geride olması gereken bir işlemci ama bu şunu gösteriyor. Adamlar optimizasyonu çok daha yapmışlar. Sonucunda geometrik olarak birinin daha küçük olması, transistörlerin daha küçük, daha fazla dizilebilmesi bilimsel olarak bir avantaj gibi görünebilir ama dizdiğin transistörleri verimli kullanamadığın zaman ya da üretim sürecinin, tasarım sürecinin farklı bir aşamasında rakibinden biraz daha kötü bir iş yaptığın zaman ortaya çıkan sonuç böyle olabiliyor. Kaldı ki yurt dışındaki bir takım yayınların sözü vardı. Intel'de 14 nanometre yapıyor, Samsung'da ikisi aynı mı? İkisinin aynı olması söz konusu olamaz çünkü bir tarafta üretim tarafında deneyim olan bir firmanın yaptığı bir çalışma var. Diğer tarafta da yeni yeni bu işe girmeye çalışan birisi var. Birisi taş devriyse birisi orta çağ yakın bir silikon gibi değerlendirin şeklindeydi. Hal tabii bu kadar tartışmaya açık olunca Apple tarafı da bir açıklama yaptı. Son kullanıcı testleri şunu gösteriyor. Duruma göre ağır yük altında %20-25'lere var ama pil performans farkı var. Saf performans farkına baktığın zaman da mesela birisi 4K'da biraz daha uzun çekebiliyor. Diğeri yine bazı sentetik testlerde daha uzun çıkabiliyor ama Apple şunu söylüyor. Pil performansı önemli olan kısım burada. Bizim yaptığımız testlere göre diyor %2 ile %3 arasında bir performans farkı vardı iki cihaz arasında ama bunun alt detayları yok. Hangi kullanım koşullarında %2 ve %3? Telefon masada dururken %2, %3 olabilir ama telefon işlemcisine yük bindiren uygulamalarda ne kadar performans farkı var?
Zaten kullanacağı da onu çok merak ediyorlar. 4K video çekerken işlemciye yük biniyor.
Tabii şimdi şöyle bir durum söz konusu. Bu telefonun kutusuna bakarak hangi işlemciyi kullandığını anlayamıyorsun maalesef. İlla ki açıp yazılım kurup oradan bir tespitte bulunmak gerekiyor. Şimdi teknik olarak ben, sen, biz hepimiz telefon almak istersek eğer TSMC çipli A9'lu telefon daha iyiyse onu almak istersin.
Evet. Ama burada şöyle bir güzellik var arkadaşlar. Telefonu aldınız, Samsung üretimi çıktı ve siz diğer firmayı istiyorsunuz. Geri verebiliyorsunuz 15 gün içinde. Apple'da öyle bir şey var. Bence birçok insan geri verecek ürünleri.
Tabii şöyle geri verecek. Muhtemelen sonra başka bir kutu almak isteyecek. Onda da yine aynısı çıkar mı çıkmaz onu bilmek çok zor. Ama şunu da söyleyelim. Hani bazen mesela tüm A9 işlemcilerin Samsung tarafından üretildiğini farz edelim eğer. Samsung'un 49. hafta ile 52. haftada ürettiği çipler arasında bir takım farklar olabilir. Sonucunda eğer birebir aynısını istiyorsan eğer custom binding yapman lazım. Yani tek tek aldığın her işlemciyi aynı koşullarda, aynı laboratuvar ortamında test edip koyman gerekiyor. Bunu yapmak mümkün değil. Çünkü hadi 100 milyon satıldığını farz et bunun. 100 milyon çipi öyle test edemezsin. Çünkü time to market dediğimiz olayı kaçırırsın diğer türlü.
Bu olayı Samsung falan yapsaydı şu anda yerin dibine sokmuşlardı. Çoktan cenaze namazı okunuyordu.
Ya şimdi orada şöyle bir durum var. Hani Apple %2, %3 diyor. Son kullanıcı testleri %15-20-25 diyor. İkisinin arasını alalım. %10 diye fark edelim. Şimdi Samsung'a bakıyorsun. Mesela Note 4'ü Amerika'da ne yaptı? 805 ile verdi. Sana ne yaptı? Exynos 5.433
evet, ama en azından verdi. Ülkede öyle iki çit çıkmadı ha, yani.
Şimdi oraya geleceğim. Şimdi ikisinin arasında ne farklar vardı? Yani. İşte mesela biri 4K çekiyordu, birisi çekemiyordu. İster istemez ikisinin pil performansı da farklı olacak. Çünkü ikisinde Qualcomm modem kullandığını farz et. Birisi Qualcomm'un kendi chipsetiyle çalışıyor, evet. Diğeri diğer türlü. Ama tüketici bunu alırken görüyordu.
Biliyordu yani.
Biliyordu. Kutunun arkasında birinde Snapdragon yazıyor, birinde Exynos yazıyor. Kaldı ki Samsung hangi markete hangisini verdiğini açıkladı. Eğer Apple'ın elinde böyle bir veri tabanı varsa, bir bilgi varsa, hangi cihazlar onu kullanıyor, hangisi diğerini kullanıyor, hangi ülkeye ne kadar yolladın? Belki tüketicilerle paylaşmak gerekiyor. Belki evet. Kullanıcıya o bilgiyi vermek gerekiyor. Belki de daha detaylı testlerle aslında bunun çok önemsenmeyecek bir fark olduğunu göstermesi gerekiyor ama burada tüketici her zaman haklı muhasebesinden yola çıkacak olursak eğer bir şekilde alırken ne aldığımızı bilerek almak gerekiyor.
Evet, içinde hangi işlemci olduğunu bilmek bence hakkımız gerçekten de. Şimdi YouTube bence bu testlerle kaynayacak uzun bir süre.
Herkes bunları konuşur. Zamanla neyin ne olduğu anlaşılır. Bir tane uygulama var. Bu uygulamayı marketten indiremiyorsun. Bir internet sitesine indirip üçüncü parti uygulamaya izin ver yöntemiyle kurman gerekiyor. Onlar uygulamayı geliştiren adam aynı zamanda telefondaki hangi işlemci olduğunu anladıktan sonra onun bir veri tabanı toplayıp herkese de paylaşıyor. Şu an özellikle iPhone 6 serisinde küçük olan modelde TSMC'nin bir ağırlığı söz konusu. Tabii kaç kişinin katıldığını bilmediğimiz için özelden genele bir öngörüde bulunmak zor ama bu da şeyi doğruluyor. TSMC'nin aslında daha verimli bir çip yaptığını da doğrudan tetikliyor. Çünkü küçük olan cihazda ısınma daha büyük problem teşkil edeceği için. Büyük olanlar ise kafa kafaya görünüyordu. Ama dediğimiz gibi kaç kişi katıldı, daha çok hangi ülkeden cihaz sahibi bu uygulamayı kurdu ve kullanabilemediğimizden dolayı
bir şey söylemek
genelde yaymak çok zor ama zamanla bu yaygınlaşacaktır ve anlaşılacaktır diye düşünüyorum.
Android tarafına geçecek olursak eğer LG'nin yeni bir telefonu var.
Ya yılın en flash telefonlarından ama sanki
aslında
biraz...
Aslında öyle ama o kadar sessiz bir şekilde çıktı ki şimdi G4'e bakıyorsun eş zamanlı dünyada tanıtım Türkiye'de filan V10 çıktı satılmıyor da ne dediler ilk önce Kore'de başlayacağız sonra Amerika Avrupa falan filan daha ne zaman nerede çıkacak hala tabii merak konusu. Aynen. LG V10 gerçekten yapabildikleriyle çok farklı bir Android telefon.
Yani LG şimdi şöyle bir şey var ben önce eleştirimi yapayım ben isme alışamadım V10 hani
evet.
G4'ten sonra daha iyi bir ya da daha amiral gemisi bir telefonmuş havası taşımıyor.
Keşke G4 deseydi, değil mi? Plus deseydi
ya da G5
evet.
Ya da hadi G10 illa 10 diyeceksen G10 ama V10
farklı bir
şey.
Bir
de LG'nin oldu. Yanlış hatırlamıyorsam daha önceki serilerde ekonomik modelleri vardı V ile başlayan ona benzer bir şeyler şimdi oradan dolayı
ama bir de şey oldu Erdi. G5 demek istememiştir. V10 bir de öyle bir sessiz duyurdu ki aynı yılda çok yakın süreli iki tane amiral gemi çıkartmış.
Tabii G5 devam modeli gibi anlaşılmasını istemiyor. Evet. Çünkü tam devam modeli olacak kadar da yenilikçi değil esasında.
Bana bu sorarsan.
Performans olarak baktığınız
zaman. Evet de bana sorarsan
ya, tabii canım,
G5 önemli. Dese yeridir yani. Çok önemli özellikler var. G4'ün olması gereken model olmuş aslında.
Şimdi tabii böyle bir telefonun planladıklarını bilmediğimiz için hani
evet.
O vakit G4'ün olması gereken bu muydu bunu öngörmek çok zor ama esasında bakıldığı zaman G4'te kullanıcıların eleştirmiş olduğu pek çok şeyi de gidermişler.
Parmak izi okuyucu var.
Evet. Yani G4'te parmak izi okuyucu olsaydı kesin çok çok daha fazla satacaktı onu
biliyoruz. Paslanmaz çelik bir gövdeye sahip. Tamam arkası plastik bir kapağa sahip. Kavukçuk böyle öyle hoş gelen ama çerçevesi.
Mukavemeti çok arttı.
Evet oldukça kasa. Gelişmiş. Ekran yine QHD ama ekranı özel kılan bir şey var. Ekranın hemen üzerinde
ikinci bir ekran var.
Daha ince zarif bir tasarıma geçmişler. Tamam alet çelikten dolayı biraz ağırlaşmış
şey
ama daha zarif
tasarımda
duruyor.
Kavis yok. Mesela kavis elinin içerisinde biraz daha avuca daha iyi oturan bir yapıya. Şimdi düz bir telefon olmuş.
Sence ya açıkçası ben kavisin devam etmesi taraftarıydım. Kavis ben güzel de. Duruyor. Yani kavis kesinlikle G4'e çok yakışmıştı.
Tuttuğu zaman rahat oturuyor. Evet. Ya, öyle bir gerçeği
Snapdragon 808 devam ediyor. Orada bir geliştirme yok.
4 GB RAM yapmışlar ama işte 808 ile 810 temel farklarından birisi o. 808'de DDR3 ancak belli kontrolcüsü yönetebiliyor. İşte belki ona geçselerdi ama...
Evet 64 GB ROM var. Daha doğrusu depolama alın diyelim. ROM hani yazılamayan bellek. Aynen. Sadece okunabilir bellek olduğu için yanlış anlama geçiyor. 64 GB daha iyi depolama alanı var. 200 GB'a kadar SD kart takabiliyorsun. 3000 mAh pil yine değişebiliyor. Ama yine 3000 mAh kalmış. Hı-hı. Orada bir sıkıntı olabilir. Kamera aynı kamera ama bir artısı var.
Şimdi bir artısın var birden fazla artısın evet, var. Şimdi baktığın zaman 16 megapiksel aynı kamera sensörü var. LG G4'le. Yani fiziksel olarak baktığında aynı kamerayı
evet,
kullanıyor.
Aynen.
F1.8 yine benzer video özellikleri, benzer optik görüntü sabitleme özellikleri var ama yazılım tarafında çok ciddi özellikler var.
Bayağı geliştirmişler.
Şimdi G4'le ne demişlerdi? Öyle bir arayüz yaptı ki SLR seviyesinde bu telefonu kontrol edebiliyorsun kamerayı kullanmak istediğiniz zaman. Tüm akıllı telefon dünyası için en büyük eksiği LG gidermiş. Ne yapmış? Artık kamerayı da manuel olarak kontrol edebiliyorsun.
Süper bir özellik ya müthiş.
Çok güzel bir arayüz yapmışlar. O an çektiğim videonun bitrate'ini görebiliyorsun. Mikrofonda hangi kanaldan ses geldiğini evet, görebiliyorsun.
Profesyonel.
Muazzam özellikler yapmışlar ya.
Ön kamera ise tamamen farklılar.
Evet. İki tane 5 megapiksel kameramız var. Bu ne işe yarıyor? Buradaki kameranın HD gibi alan derinliği hesaplamaktan ziyade önde olmasından belki anlaşılabilir. İki kameranın çektiği görüntüyü birleştiriyor algoritmik olarak ve 120 derecelik geniş bir özçekim fotoğraf sunuyor sizlere.
Ve bu genişte balık gözü efekti yok.
Evet, distorsiyon dediğim bozuluyor. Distorsiyon
yok. Neden? İki kamera ayrı yerlere baktıkları için daha aynen geniş bir alanı görüp daha net bir görüntü veriyorlar. Ya adamlar yapabilecekleri en iyi ön kamerayı yapıp koymuşlar.
Aynı gerçekten zamanda yine ortamdaki rüzgar gürültüsünü azaltma özelliği var. Yine tüm bu çektiğiniz görüntüleri birleştirebilmek için özel video yazılımı var ki şöyle söyleyelim arkadaşlar. Video çekerken 3 kamerayı da aynı anda kayıt altına alabiliyorsunuz. Yani bir taraftan arkayı çekerken önündeki kamera sizi çekebiliyor. Al işte hani video log yapacaksan, vlog YouTube'un popüler konularından birisi, bundan daha iyisi olamaz diye düşünüyorum.
Yani diğer telefonlarda da yok, var yok değil. Şimdi 3 kamera olunca bunun önünde 2 tane 3 kamera.
Tabii yani havayı oradan geliyor.
Diğerlerinde 2 kamera.
Tabii yani yapıyorum. Samsung bunu biliyorsun ilk başlatanlardan birisiydi. Aynı anda hem ön hem de arka kamerayı kullanabildi. Önce önünde sadece fotoğraf vardı. Sonra ikisinde de video yaptılar vesaire. Evet.
Ama yukarıdaki ekranı da anlatmak lazım. Yukarıdaki ekran arkadaşlar çok fantastik. Oraya küçük ikonlar koyabiliyorsunuz. Öyle özelleştirilmiş bir yazı yazabiliyorsunuz. Ve gün boyu açık kaldığında LG'nin belirttiğine göre pilde sadece %5 fark ediyormuş.
Tabii orada aslında bildirimleri oradan takip ederek büyük ekranı açmak yerine küçükten bu bildirimleri takip edip ya, enerji tasarrufu almak.
Çok güzel yazı falan yazabiliyorsun oraya ya.
Zaten çok küçük bir ekranda sayılmaz. Aslında multitasking'i de kolaylaştıran bir şey çünkü altta ana ekranı 5.7 inçlik ekranda bir şeye bakarken üstten de uygulamayı çalıştır, evet, gör, çalıştır ve diğer uygulama gelsin gibi. Onu da kattığımız zaman 5.7 inç zaten 5.9 inç oluyor. Hani Samsung'un Note Edge modelini birinci modelde yaptığı o yandaki kavis, ikinci ekran gibi olan kavisi kısmı almışlar, üste taşımışlar ve kısmı özellikleri ekleyerek toplamda bakıldığında kullanım kolaylığını geliştiren bir unsur olmuş muyuz?
Şimdi Android kullanıcıları sanal butonlara alıştı ama ben keşke ne dedim biliyor musun? Keşke o ekran altta olsaydı derdi. Sanal butonlar da orada olsaydı. Bir de sanal butonlar da orada olsaydı. Şöyle sağa sola çekseydim o ikonlar için filan.
Mantıklı olur ama çok mu kalın açıldı orası? Çünkü nokta 2 inçlik bir artış söz konusu.
Bilmiyorum da değişik bir şey oldu. Çünkü üst tarafı çok güzel yapmışlar arkadaşlar. Ayize'den kırpmışlar.
Evet.
Ayize kısmını şeyle doldurmuş adam. Direkt olarak ekranla.
Ben senin dediğini anladım da o alışması çok zor olurdu ya. Düşünün yıllarca orada sabit bir tuş var. Sen şimdi orayı hareketli bir menü yapıyorsun. Orayı özelleştireceksin.
Değişik bir şeyler
olacak vesaire ama hani telefonun geneline bakıldığı zaman muazzam bir kamera arayüzü. Yani muazzam bir tasarım yine. Güçlendirmiş. Tamam yine iri. Çok ince sayılmaz. Çok hafif de sayılmaz bakıldığı evet zaman ama parmak izi tarafında parmak izi okuyucunun gelmiş olması. Kapağın çıkartılabilir, pilin değiştirilebiliyor olması. Pilden ziyade microSD hafıza kartının takılabiliyor olması. Bunların hepsini yan yana koyduğun zaman
dolu dolu bir telefon.
Dolu dolu bir telefon. Özellikle videonun manuel ayarlarla desteklenmiş olması. Yani siz bir video çekiyorsunuz arkadaşlar. Shutter hızından beyaz dengesine kadar her şeyi manuel olarak ayarlayabiliyorsunuz. Tam gazeteci işi olmuş. Al git fuarda istediği şekilde özelleştirilmiş.
Şimdi gazeteci işi bir de günümüze baktığımızda insanlar evlerinde bir şeyler çekmek istiyorlardı.
Evet.
Ama iyi bir telefona para veriyorlardı. İyi bir kamera almak istemiyorlar. Şimdi gerçekten de kamera biraz şey kaçıyor. Pro işi kaçıyor. Gerçekten bu işten para kazanan adamın işi ama telefonlar artık hayatımızın bir parçası oldu. Bunu kabul etmek lazım. Para veriyoruz, alıyoruz. Şimdi düşünsene parayı verdin aldın. Kamera evde video kalitesi yani video inceleme yapabileceğin kalite. Neden? Evet. Shutter hızını ayarlı, ışık fazla mı geldi kız, ışık azsa ISO'yu arttır vesaire. Aynen. İnce ayarlarını, yakın detay çekimlerini de yap. 10 numara ondan sonra servis et videoyu. Zaten 4K çekiyorsun.
Tabii şimdi burada şey de var hani geçenlerde yine dünya çapında olay olan bir konu var. İşte iPhone 6S Nikon D750'den daha iyi video çekiyor diye bir goy goy yapıldı orada. Yani orada Note 5 neyse o da daha iyi çekecek. Sonuçta birisi 4K çekiyor, evet, birisi çekemiyor. Scale ettiğin zaman zaten keskinliğin daha fazla oluyor ister istemez.
Ama iPhone olunca tabii goy goy fazla oluyor.
Tabii şimdi iPhone'da da biz ne dedik? Benim 4K'dan Full HD'ye video kayıt özelliğini azaltmam için ayarlara girip oradan da seçeneği bulacağım. Şuraya kısa koymamış evet mesela bakıldığı zaman. Şimdi G4 diyorum ve ona bakıyorsun. Diyor ki video kalite ayarlarını istediğin neleri yap. Video çekerken özellikle. Bunlar önemli şeyler. Profesyonelin takip edebileceği mikrofon ne kadar ses aldığı, bitrate gibi değerleri de gösterebilmesi ekstra.
Bir de rüzgarı ayrıca filtreleyebilecek bir teknoloji üstünde özellikle çalışmaları da önemli.
Yine özelleştirilmiş ses işlemcisi vesaire bunlar da var. Yani multimedya çok eğlence tarafından taviz vermemişler. Çok güzel bir telefon olmuş. Bu 8-9 Ekim gibi Kore'de çıkacaktı. Umarız globalde yaygınlaşan bir telefon olur.
Evet.
Fiyatı da uygun olursa güzel olur ama burada LG'nin de şeyi görmesi lazım artık. Hani Snapdragon 808, onun üzerine konuştuğumuz zaman genelde çok sıkıntılı bir platform ama beraberindeki Adreno 418, o 2K'nın GPU'su değil. Full HD'de bile baktığın zaman Snapdragon 805'teki 420 şak şak iki tokat manyağı yapıyor yani onu. Dolayısıyla orada belki hani tabii 820 gecikeceği için 820'de olamadı. 810'da da ilk G4'te 808'i biz Qualcomm'da yaptık. Bize özel olduğu içinden belki geri dönülmüş olabilirler ama diğer taraftan aklına şu gelmiyor değil. Yani acaba Helio X20, MediaTek gibi platformlarla çalışabilir mi, çalışamaz diye. Sonra 808'e karar kılmışlar. Ama 808 o fiyat bandının chipseti değil.
Değil evet, ne yazık ki. Bakalım telefon gelsin. Çok merak ediyorum. Bu senenin en çok merak ettiğim telefonu oldu açıkçası.
Ama nasıl arada kaldı ya değil mi? Yani hani böyle bir telefon yap.
Çok sessiz çıktı.
Çok sessiz çıktı. Evet. Umarız globaldeki yaygınlaşması esnasında bu kadar sessiz
i̇şte
kalmazlar.
G4'ü öldürmemek için yapmışlardır. Belki de G4'ten ümidi kestiklerinde goy goyunu yapacaklar.
Valla şimdi G4'ün fiyatı da düşüyor sürekli. Hani düşme eğilimine girmeye başladı. Şimdi
en alınabilir Android telefon oldu
şaka
şu anda.
Şaka makinalı. Şimdi 1750'den G4'ü alıp 2300-2400'den de V10'u alırsan zaten o fiyat bandında LG bayağı bir domine etmiş olur.
Öldürücü olur. Sony Xperia Z5'e geçtiğimizde en sonunda Sony kamerası iyi bir telefon yapabildi diyebiliyoruz.
Şey, İFA'daki lansmanda ne demişti Sony CEO'su? Bizim Alfa kamera ekibimiz bu sefer telefon ekibiyle bir araya geldi. Tüm kamera özelleştirilmesi esnasında işi bilenler...
Yalnız Sony'nin de ne kadar özürlü bir firma olduğunu görüyorsun değil mi? Sen senelerce telefon üret, senin Alfa kamera ekibin olsun, bilmem ne olsun, Z5'te yan yana getir filan. İşte bu firmalar neden batıyorlar? Bu sinerjiyi yaratamadıkları için. Birlikte teknoloji üretmiyorlar demek
şimdi
ki.
Şimdi sinerjinin yaratılamadığından bahsettin. Geçtiğimiz haftanın konularından birisi de neydi? Sony kamera sensör bölümünü ayırdı. Şimdi evet. Sinerji yaratmak daha da zorlaşacak. Sonucunda bunlar tamam yine aynı holding şirketi ama ayrı iştirakleri olarak görev yapacaklar.
Hayırlısı diyelim.
Hayırlısı diyelim. Evet, çünkü o ticari konuda aynen. Şimdi DxOMark denen bir grup var. Bunlar tüm kameraların sadece cep telefonları değil, bildiğimiz tüm kameraların
evet,
testlerini gerçekleştiriyorlar.
Lenslerin de.
Lenslerin de aynı şekilde. Hatta kendi mesela iPhone özel yaptıkları özel bir kamera kiti de var bakıldığı zaman. Şimdi bunlar diyorlar ki Xperia Z5 bizim Z5 incelediğimiz tarihe kadar incelediğimiz kamerası en başarılı, en yüksek skoru olan telefon oldu. Xperia Z5 incelendiği esnada iPhone 6s'yi ve iPhone 6s Plus'ı incelememişlerdi, onu söyleyelim. Diyorlar ki Xperia Z5'in hem fotoğraf hem de video kalitesi için bizim en çok hoşumuza giden detaylar özellikle altın çizikleri nokta autofocus ya yani otomatik netleme hızlı oldu. Zaten Sony ne diyordu? Dünyadaki en hızlısı bizimki.
Evet.
Bunlar da onu teyit etmiş oldular. Bunun dışında deniyor ki her türlü ışık koşulunda detaylarını en az kaybeden, detay keskinliğini en az kaybeden kamera o tarihe kadar Xperia Z5 oldu.
Yalnız şunu da söylemek lazım Erdi. Fotoğraf kısmında Xperia Z5 en iyi kamerayı seçilmedi. Orada hala da S6 en yukarıda.
Toplam pakete bakıldığı
evet.
zaman.
Video kısmında Z5 S6'yı geçti. Ortalamada da böylece S6'nın üstünde yer aldı. Ama fotoğraf kalitesi bakımından S6 hala da orada en yukarıda.
Evet, video tarafındaki espri de şeyden geliyor. Zaten steady shot özelliğinin
evet.
her çözünürlük seviyesinde çok etkin çalışması. Netleme konusundaki çünkü kameraların, mobil kameraların en büyük sıkıntısı netleme konusundaki handikaplıydı. Hoş. iPhone 6 S Plus'la bugün 4K'da. 4K çözünürlüğüne geçtiğiniz zaman bile optik görüntü sertliğini devam ettirebiliyor. Yani. Ama steady shot'la optik olmamasına rağmen, yani işi mekanik yapmamasına rağmen baya baya hallice. Çünkü biz de cihazı test ettiğimiz esnada görmüştük hakikaten.
Evet,
bariz bir gelişim söz konusu. Tüm bunları yan yana getirdiğiniz zaman telefonun kamerasında ciddi bir gelişim söz konusu. Zaten yeni bir sensör vardı. Yeni algoritmalar vardı arka tarafta. Ama tabii sadece kamerasının en iyi olması da Xperia Z5 ya da Z5 ailesini çok alınabilir ya da milyonlarca satacak bir noktaya getirecek mi? Bunu bekleyip göreceğiz. Fakat şöyle bir testle ben karşılaştım. Z5 kompaktı almışlar. Z5 kompaktla yan yana getirip 4K kayda başlamışlar. Normal koşullarda Snapdragon 810'lu herhangi bir cihaz gibi Z3'lerde ne yapıyordu? 5. dakikada
evet,
4K yandım abi kapat beni diyordu. Z5 kompakt 40 dakika çekiyor. Böyle bir durum söz konusu. Yapılan bir kullanıcı testine göre. Yani Sony'nin şu ana kadar yapmış olduğu en iyi telefon. Aslında bunları Sony 2 jenerasyon önce yapabilseydi bugün Sony için şunu konuşuyorduk. Acaba bir sonraki amiral gemisinde inovasyon ne yapacaklar? Evet. Ama Reuters'de bir haberi çıktı. Sende de konuştuk bunu. CEO'nun bir açıklaması var. Artık 2016'da mobil operasyon karlı olması gerekiyor diyor. Bunu yapmamız gerekiyor
evet,
diyor.
Bir 500 milyon dolar daha zarar yazdılar bu sene. Yani düşünün bu kadar iş yapıyorlar. Z5, Z4 bilmem ne dediler ama 500 milyon dolar zarar firmaya.
Ya şimdi bakıyorsun Mesut bu yılın son
çeyreği... 5 kuruş kazanamamışlar.
Aynen yılın son çeyreğinde çıkardığı telefonlar çıkaracağı ya da Z5, Z5 Premium, Z5 Compact, M5, C5 Ultra. İşte bunlar geçen sene çıksaydı.
Evet.
Çünkü hani geç kalmamak gerekiyor. Her firma uyandı artık. Her firma bir şeyler yaparak şey yapmak istiyor.
Bir de kullanıcının istemiyordu. Z4'ü kaç kişi satın alabildi daha? Kaç kişi gördü de heves edebildi? Daha heves edemeden Z5 çıktı zaten.
Hadi Z4, Z3 Plus.
Z3'ü bile alamadı adam. O kadar hızlı değişti ki 6 aylık süre cep telefonu kısmında olmayacak iş. Olmayacak aynen. iş yani.
Ya gerçi şöyle bir şey. Olur mu olur. Mesela G4 Mayıs'ta çıktı. Şimdi V10'dan bahsediyoruz Ekim'de. İşte fark var.
Adam ne yapıyor? Ses şey yapıyor. Bir de çok fark koyuyor araya diyoruz
tabii
ama... Ya. Onda bile sessiz çıktı. Neden? Korkuyor. Diğer firmalar bunu korkarak yapıyor. Sony'nin resmi açıklaması var. 6 ayda bir telefon
çıkartacak. Aynen ama şu var hani baktığında. Şimdi V10'da ne diyorsun? Parmak izi okuyucu var. G4'te yoktu mesela. Ne diyorsun? Bu da önde 2 tane kamera var. G4'te yok mesela. Şimdi parmak izi okuyucu, parmak izi okuma özelliği koymak önemli ama ekstra bir şeyler koyman gerekiyor. Farklar yaratman
evet.
gerekiyor. Bir de hani yıllarca biz Sony'de kamerayı tartıştık. Arkadaşlar iPhone'da senin sensörün var. Note 4'te senin sensörün var. Sende hepsinden daha iyisinin olması gerekiyor. Ama işte az önce ne dedik? Dallanacak, uzayacak dedik yani sensör kısmı ayrı bir operasyon.
Evet.
Adam diyor bakıyor ki iPhone ya bu 100 milyon satacak, 50 milyon satacak, Note 4 30 milyon satacak. Yani işin Oradan da para kazandığı için ne yapıyor? Önceliği o tarafa veriyor.
Mecbur. Şimdi global ölçekli çalışıyorlar. Samsung'un işte Apple'a çip üretmesi gibi bu. Hayır diyemezsin yani.
Ya umarım yeni telefonlarla beraber hani 2016 için daha karlı bir operasyona girerler. Çünkü Sony gibi markalara sektörün ihtiyacı var.
Ha, ya bütün markalara ihtiyacı var. Rekabet azaldıkça arkadaşlar fiyatlar artar.
Ve tembellik de artar. Evet. Daha az Ar-Ge yapılmış, daha az inovasyon yenilik gördüğümüz cihazlar artar. Umarız umduklarını bulurlar yeni jenerasyonda.
Umarız öyle olur. Kullanıcı zararı çıkmasın da elindeki cihaz birdenbire eskimesin. Benim tek dileğim o bu firmalardan.
Ya dikkat et, eskiden bir Android telefon alıp 2 sene kullanıyordun. Şimdi hani marka bağımsız düşün. Seni sürekli yeniye teşvik ediyor. Seni sürekli zorluyor.
Ya seni yeniye teşvik ediyordu. Geçen neye baktım biliyor musun? Laf lafa açtı. Fiyatlardan konuşuyorduk. iPhone fiyatları böyle birazcık değişik bir sivrilikte olunca. Oturduk diğer telefonların fiyatlara bakıyoruz. Galaxy S6 alan adam şu an kafayı taşa vuruyordur ya. Fiyat nasıl düşmüş herhalde onda?
2500'lerden 2000 liralara.
Şak diye düşmüş. 500 liraya buhar olmuş. E adam bunu ikinci elde satacak olsa kaça satacak? Öyle. Bir 500'de oradan zarar etse 1000 lira cebi yandı. Satamıyor yani. Öyle. iPhone alan adamsa aynı dönemde fiyatı artmış iPhone'un, aynı fiyata ama satar iPhone'u.
Şey var mı Yusuf'tan, Android ekosisteminde fiyatını koruyan bir cihaz gördün mü? Yok ki.
Ama HTC hariç ben sana söyleyeyim fiyat koruyan yok. Ha, HTC de satabiliyor musun dersen satamıyorsun.
O var yani. Hani zaten şimdi 2000 kendi rahiç bedelinden çok yüksek bir fiyatla aldığın için adam şeye bakıyor hani. Ulan bu fiyata vereceğim de hiç vermem diye zannediyor zaten. Öyle bir durum söz konusu. Ama işte bunun, bu telefonun hani bu kıymetli olmasındaki sebeplerden birisi de bu. Yatırım aracı gibi oldu işte. Yani bir şekilde fiyatını koruyor.
Fiyatı arttı, korumayı geçti. Aynen, fiyatı arttı. Fiyatı arttı bir telefon ya. Araba gibi hani alıp aynı fiyata sattım diye övünürsün ya. Telefonu düşünebiliyor musun? Aldın aynı fiyata satıyorsun 6
ya,
ay sonra.
Bu telefonu Grey Market'ten aldık işte arkadaşlar beraber bulduk aldık. Adam ne dedi biliyor musun? Ya bu fiyat, ekstra fiyat farkı veriyorsan Apple'ın eski fiyatından yüksek satıyoruz ama yani alınca 3 gün sorsak yine aynı fiyatı satarsın. Sorun yok.
Şaka
yani
gibi
şimdi
ya.
Öyle de bir durum söz konusu.
Evet. Samsung Exynos M1.
8890 ya da evet. Mongoose ya da ona benzer bir isim var.
Şimdi Samsung dendiği zaman artık işlemci tarafında da ne yapacağını merak ediyoruz. Çünkü Galaxy S6 ve Note serisi, Note 5 ondan sonra Edge Plus'ta yer alan işlemcisi çok başarılıydı.
Çok başarılıydı ama ne oldu? Bu geldi. İki çekirdek.
O ayrı.
Tamam, tamam. Işık frekansı daha yüksek performans. Şunu gördük çünkü. Şimdi Samsung'un bugün kullandığı işlemci 7420. ARM'ın herhangi bir işlemcisinden çok farklı değil esasına baktığınızda. Ama Samsung ne yapıyor? Üretimi kendisi yaptığı için bir takım veriler üzerine daha rahat oynayabiliyor diğerlerinden farklı olarak. Dolayısıyla bugün 7420 Android ekosisteminde, Android için konuşuyorum, bir telefona koyulabilecek, kullanılabilecek en başarılı, en kallavi işlemci. Orada bir sorun yok. Ama dünyanın genelindeki gidişata baktığınız zaman şimdi bu adam diyor ki bende A9 diye bir işlemci var. Tek çekirdek performansım bu kadar. İki çekirdeğim var. Çok çekirdekle senin dibindeyim diyor. Şimdi böyle
8 çekirdekli işlemciden bahsediyoruz diğer tarafta.
Tamam, şunu söyleyebilirsiniz. Telefonu kullanırken bu akıcılığı ne kadar etkiliyor, etkilemiyor. Fakat biz burada işlemcinin kendisini konuştuğumuz için kıyaslamak da gerekiyor.
Şunu söyleyeyim ama akıcılığı şöyle etkiliyor arkadaşlar. Bakın Android platformunda test yazılımları haricindeki bazı test yazılımları o da 8 çekirdeği kullanabiliyor. 8 çekirdek kullanan uygulama yok. Bunu uygulama geliştirenler de kabul ediyor. Diyor ki bize 2 çekirdekten fazlası yalan diyor adam. En fazla maksimum 4 çekirdek diyor. O da taş çatlarsa yani uygulama çok böyle fizik ağırlıklı çalışıyorsa.
Esasında
o yüzden akıcılığı çok etkilemiyor 8 çekirdek aslında.
Bu HMP'den olaylardan dolayı aslında çok nadir senaryolarda 8 çekirdeğin aynı anda aktif olduğu durumlar var. Hani bununla yapmıyor diye bunu söyleyelim. Ama tabii şöyle bir gerçek var. İşte adamın 2 tane çekirdeği var. Hani şunu karşılaştırabilirsin. Tamam, bu adamın çekirdekleri. Yani
büyük.
A9'daki 2 tane çekirdek belki Exynos'taki 8 çekirdeğe denk bir boyuta denk geliyor. Ama bu tasarımsal tercihtir. Siz bu, yani bizim buna müdahale etmemiz söz konusu değil. Ben toplamda ortaya çıkan performansla ve o performansla alırken platformun yaktığı enerjiye bakarım. Adam muazzam bir şeyi var. Gelişimi söz konusu. Bu da nereden geliyor? Hazır almış ve geliştirmiş. 1.8 GHz'de işte 2500 puanlardan bahsediyoruz Geekbench 3 özelinde. Diğerinde de 2.1 GHz'de 1500 puanlardan bahsediyoruz. Yani 1000 puan fark var ve 500 MHz ya da 300 MHz frekans farkı var. Bu da ne gösteriyor? Hani Samsung'un en az özelleştirilmiş bir tasarımı 150 gidebileceği bir boşluk var. Bu M1'de de onu dolduracaklar. Bir takım performans sonuçları ortaya çıkmış durumda. Deniyor ki 2.3 GHz'lik bir frekanstan bahsediliyor ki yine 14 nanometre olacak bu işlemci. Öyle bir durumda tek çekirdek performansı 2200 puanlara falan denk geliyor.
Uçuk olacak yani toplam çekirdek
ki performansı. Son revizyon Snapdragon 820'de ki o da özel tasarımlı çekirdeklere sahip 4 çekirdekli olacak o da. Onda da yine benzer puanlardan bahsediliyor. Yine A9'un gerisinde ama tabii bunlar erken mühendislik örneği. Her revizyonda olgunlaştığı için performansı
bu durum olabilir. Ama bunlar çok çekirdekli platformlar olacakları için toplamda performans çok yüksek çıkacak.
Toplamda da işte mesela Geekbench'te 7000 puanlardan bahsediliyor. Yani bugün 5000 puan aldığını farz edersen eğer %51 çok çekirdek performansı olacak. Tabi burada yine hani uygulamanın bundan ne kadar istifade edebilirler bir
tartışma. Video uygulamaları ama falan etkiliyor. Ben videomu telefona düzenleyeceğim dersen orada çatır çatır fark ediyor.
Şimdi orada sana ilginç bir şey söyleyeyim. 4K ilk nerede kullandık? Herhalde Android ilk Galaxy S5 kullanmıştı galiba. Sonra yaygınlaştı. 1,5 senedir var 4K. Şu an bana Android ekosisteminde 4K edit diyebileceğim bir uygulama gösterebilir misin?
Evet, doğru dürüst.
Şunun iMovie'si editliyor.
Çatır çatır içinde geliyor zaten.
Şimdi bu da bir.
Evet. Orada var. Aslında Android'in gelişmesi için yapılması gereken şey şu. Şimdi telefonu alıyorsun. Ben podcast yayınları yapmaya başladım biliyorsun. İçinde podcast uygulaması var.
Evet.
Android'de satın aldım. Sırf buna benzer bir uygulama kalitesini yakalayabilmek için. Gittim satın almak zorunda kaldım. Çok basit uygulamalar Android'in kemik diyeceğin yazılımlar arasında yer almıyor artık.
Aynen. Zaten sorun orada işte.
Saçma sapan bir sürü Android servisi var, Google servisi var. Hiç kullanmadıkların da orada yer alıyor. Kütüphanede yer alıyor. Telefonda yer kaplamaya devam ediyor. Gündelik hayatını etkileyecek yazılımlar bu telefonda yüklü geliyor.
Evet.
Öyle bir durum var.
İşte onu diyorum ya, bak adamın kendi yazılımı.
Müzik de yapabiliyorsun.
Evet, 4K video. Hatta ne dedi, iPad Pro'da 3 farklı 4K stream aynı anda işleyebilirsin. Yani bugün bunu şu notebook'ta yapamazsın mesela baktığınız zaman. Yazılım yapmış, işlemciyi de bildiği için işlemcinin bir takım fix function, sabit fonksiyonun ünitelerini yazılımla harmonik çalışacak şekilde getirmiş bir araya.
Ortaya güzel bir paket çıkmış.
Paket çıkmış yani.
Evet, mobil platformlar gelişmeye devam ediyorlar. Biz de gelişmeleri sizlere aktaracağız elimizden geldiğince ve bu da son haberimizdi.
Evet, bu haftalık son haberimizdi. Konuşulmasını istediğiniz konular varsa illaki en güncel haberleri yorumlayacağız diye bir şey söz konusu değil.
Tabii ki şu konudaki yorumlarınızı merak ediyoruz değil mi? Biz programın son 5 dakikası, 10 dakikası ona ayıralım bir sonraki programda.
Soruları da alabiliriz hatta. Evet. Önümüzdeki programlarda sizden gelen soruları da cevaplayabiliriz ama en azından bu haftalık bizden şimdi bu kadar arkadaşlar. Önümüzdeki hafta görüşene dek kendinize iyi bakın.
Hoşçakalın.